Ayrım 5.
Para harcanır biter yahut kaybolur oğlum. Ama insanın aldığı öğüt hiç bitmez. Ölünceye kadar işine yarar. Durmuş mahzun mahzun yine önüne baktı. Kuru lafın işe yarayacağına hiç aklı ermedi. Tekrar Müstakim Efendi'nin eteğini öptü. Çıkıp gidecekti. İhtiyar, dur oğlum dedi. Şöyle duvarlara bak. Görüyorsun ya, hep kitap dolu. Burada 5000 kitap var. Ben bunların hepsini okudum. Ömrüm ilimle geçti. Saçım sakalım kitap üzerinde ağırdı. Aklın paradan daha değerli, paradan daha işe yarar bir şey olduğuna inandım. Öğüt hazır bir akıl demektir. Yoksa ben sana senede 5-10 lira verebilirim. Fakat paradan daha çok değerli olan bir öğüt veriyorum. Aklın varsa kal, bana hizmet et. Durmuş, hayır efendim, bana para lazım. Öğüt lazım değil dedi. Dışarı çıktı. Sokakta yalnız kalınca düşündü. Acaba bu paradan kıymetli olan öğüt neydi? Kahveye geldi. O gece merakından uyuyamadı. Acaba tek kuruşa katık olarak vereceği öğüt neydi? Sabah olunca Edirne Kapı'nın yolunu tuttu. Müstakim Efendi'ye gitti. Eteğini öptü. Vereceğiniz öğüdü merak ettim dedi. Bir sene size hizmet edeceğim. Pekala oğlum. Sene sonu paranla öğüdünü alırsın. Durmuştan bir sene kitap odasını süpürdü. Bahçeyi belledi. Su taşıdı, merdivenleri yıkadı, camları sildi. Müstakim Efendi'nin her hizmetini yaptı. Sonunda bir sabah efendisi onu çağırdı. İşte oğlum, yanıma gireli tam bir sene oldu. Kulaklarını iyi aç, öğüdünü vereyim. Yolunu, izini bilmediğin yere gitme. Al şu kuruşunu da. Durmuş efendisinin uzattığı kuruşu aldı. Birdenbire canı sıkıldı. Büyük bir öğüt alacağını sanıyordu. Halbuki bu kuru bir laftı. Ben bu öğüdü zaten biliyordum efendim dedi. Müstakim Efendi güldü. Biliyorsan iyi. Şimdi o bildiğini hatırladın. Bu daha iyi. Durmuş alık alık baka kaldı. Demek bir sene hep iki çift laf için çalışmıştı ha. Efendisinin eteğini öptü. İzin aldı. Çıkıp gidecekti. İhtiyar yine dedi ki, istersen bir sene daha kal. Yine bir öğütle bir kuruş veririm. Hayır istemem efendim diye durmuş çıktı. Hemşehrilerin kahvesine gitti. Gece yine merakından uyuyamadı. Acaba bu vereceği öğüt neydi? Bir sene sabretmiş, birinci öğüt için çalışmıştı. Şimdi meraktan çatlayacaktı. Acaba ikincisi neydi? Dayanamadı, kalktı. Müstakim Efendi'nin evine geldi. Tam bir sene daha hizmet etti. Sene sonu yine Müstakim Efendi onu çağırdı. Bu sefer kuruşu peşin verdi. Sonra al öğüdünü, emanete hıyanetlik etme dedi. Durmuşun yine canı sıkıldı. Efendim ben bu öğüdü biliyordum. İyi ya işte, biliyorsan şimdi de hatırladın. Bildiğini hatırlamak, yeniden bir şey öğrenmek kadar faydalıdır. Durmuş giderken, efendisi tıpkı geçen seneki gibi, oğlum eğer bir sene daha kalırsan, sana bir kuruşum ama son bir öğüdüm daha var dedi. Durmuş kabul etmedi. Çıktı, hemşehrilerin kahvesine gitti. Bir gece, iki gece, üç gece. Rahat uyuyamadı. Acaba efendisinin bu son öğüdü neydi? Belki bildiği bir şeydi ama neydi? Hep bunu düşünüyordu. Sersem sersem iş aradı, bulamadı. Madem ki iki senelik emeğim havaya gitti, bir sene daha uğraşır, şu son öğüdü de anlar, merakta kalmam dedi. Tekrar geldi, eski kapısına girdi. Tam bir sene daha Müstakim Efendi'ye hizmet etti. Sene sonunda efendisi yine onu çağırdı, kuruşu eline verdi. Al öğüdünü de, dedi. Karını kendin gitmediğin yere gece yatısına gönderme. Durmuş bu öğüde de omzunu kaldırdı. İçinden dipsiz bir laf işte dedi. İzin aldı. Çıkacağı zaman efendisi nereye gideceğini sordu. Artık memlekete efendim. Başka bir yere girmeyecek misin? Hayır. Niçin? 3 sene oldu gurbetteyim. Anam ihtiyar. Gideyim bakayım ne oldu? Pekala oğlum. Yalnız yola çıkacağın zaman buraya uğra. Sana bir hediye vereyim. Anana benden götür olur mu? Olur efendim dedi. Hemşehrilerinin kahvesine düştü. Bu sene memlekete dönecek gurbetçilere başına geleni anlattı. Hepsi güldüler. Ulan sen deliymişsin dediler. Artık İstanbul'da durmak istemedi. Ama memlekete nasıl gidecekti? Cebinde 3 kuruşundan başka 10 para yoktu. Gurbete yayan gelinirdi ama gurbetten memlekete yayan dönülmezdi. Para lazımdı. Herkes kirayla sürücü atları tutardı. Ayakla bu dönüş kervanına karışmak mümkün değildi. Hemşerileri haline acıdılar. Aralarında ona bir beygir kiralayacak kadar para topladılar. Tam Üsküdar'a geçecekleri akşam Durmuş efendisinin evine gitti. İşte gidiyorum efendim dedi. İhtiyar kalktı. Yolun açık olsun. al şu hediyelerimi. Anana götür diye ona iki büyük somun uzattı. Durmuş içinden, hay münasebetsiz herif, şu gönderdiği hediyelere bak diye kızdı. Ama belli etmedi. Somunları aldı, kahveye geldi. Heybesine koydu. Sılacılarla beraber Üsküdar'a geçti. Handa bekleyen beygirlere bindiler. Geceleyin ay aydınlığında yola düzüldüler. Dere tepe düz gittiler. Dağlar aştılar. Bir gün bir ormanın kenarında taşkıncı bir suya rast geldiler. Geçecek yerini bulamıyorlardı. Durmuş bu kadar bir su karşısında hemşehrilerinin ürkekliğine güldü. Atını suya sürecekti. Tam bu esnada efendisinin verdiği öğüt aklına geldi. Yolunu, izini bilmediğin yere gitme. Dizgini topladı. Atının ön ayakları suyun içindeydi. Yanındaki arkadaşı durmadı. Atını sürdü. İki adım atınca birdenbire suyun içinde kayboldu. Çıksın diye beklediler, çıkmadı. O vakit civarda bir çoban buldular. Suyun geçilecek yerini öğrendiler. Meğerse orası bir girdapmış. Durmuş efendisinin öğüdünü hatırlayarak atını o zavallıdan evvel sürmediğine şükretti. Bir senelik hakkını helal etti. Yolda hemşerileri ona yiyecek de veriyorlardı. Bir gün karnı çok acıktı. Efendisinin hediye gönderdiği şu somunlardan birini koparıp yesem dedi. Eline heybesini atarken tam bir senelik emek sarf ederek işittiği nasihat aklına geldi. Emanete hıyanetlik etme. Elini çekti. Şeytana uymayayım dedi. Birkaç gün, birkaç gece daha yürüdüler. Nihayet bir gün karanlık ormanın yanından geçiyorlardı. Ağaçların arasından teslim olun diye bir ses işitti. Durdu. Onunla beraber bütün kervan durdu. Eşkıyalar her tarafı çevirmişti. Efe meydana çıktı. Canını kurtarmak isteyen üzerinde başında nesi var nesi yok buraya bıraksın. Selametle yoluna gitsin diye haykırdı. Kimse davranamadı, kimse kaçamadı. Eşkıyalar yolun gerisini de tutmuşlardı. Can maldan tatlı. Herkes nesi var nesi yok Efe'nin önüne döktü. Senelerce emeklerle kazanılan lira kemerleri, altın keseleri, gümüş elmas hediyeler, daha birçok şeyler. Durmuşa sıra gelince benim bir şeyim yok dedi. Efe inanmadı. Ne demek, sen gurbetten gelmiyor musun? Gurbetten geliyorum. Çalışmadın mı? Çalıştım. Para kazandın mı? Kazanmadım. Yalan. Vallahi kazanmadım. Hemşerilerime sor istersen. Efe hemşerilerine sordu. Hepsi Durmuş'un para kazanmadığını, senede bir kuruşa hizmet ettiğini anlattılar. Efe Durmuş'un aptallığına hem güldü hem kızdı. Adamlarına şu budalaya bir sopa çekin de bir daha para kazanmadan gurbette kalmayı öğrensin dedi. Durmuş'u yere yatırdılar. Canı çıkıncaya kadar dipçiklerle dövdüler. Sılacıların hepsi Durmuş gibi on parasız evlerine döndüler. Durmuş'un anası daha ziyade ihtiyarlamıştı. Zavallı kadın 3 senedir çektiği yoksulluğu anlattı. Niye para kazanmadın a oğlum diye darılacak oldu. Durmuş hemşerilerim gibi kazansaydım yine eşkıyalara kaptırarak elim boş dönecektim dedi. Karnı çok acıkmıştı. Anasından biraz yiyecek istedi. Kadıncağız ağlamaya başladı. Bir şey yok oğlum, 2 gündür ağzıma lokma girmedi. Bari şu heybenin içinde efendimin sana hediye gönderdiği somun var. Birisini kıralım beraber yiyelim dedi. Heybeden bir somun çıkardılar. Kırınca şangır şangır etrafa altınlar yayıldı. Şaşırdılar. Öbür somunu da kırdılar. Onun da içi altın doluymuş. Sevinerek hepsini topladılar. Durmuş 2 senelik emeğini efendisine helal etti. Eğer bir sene hizmet ederek aldığı yolunu, izini bilmediğin yere gitme öğüdünü aklına getirmeseydi girdapta boğulacaktı. İkinci sene aldığı emaneti hıyanetlik etme öğüdünü hatırından çıkarsaydı yolda somunları kıracak, altınlar meydana çıkacak, sonra hemşehrileri gibi soyulacaktı. Yavaş yavaş düşündükçe efendisinin ne kadar büyük, ne kadar akıllı bir adam olduğunu anlamaya başladı. Ona İstanbul'dayken aylık verseydi ihtimal ötede beride yiyecek biriktiremeyecekti. Yahut Sıla'ya dönerken paraları meydanda gezdireceği için bir kazaya uğrayacaktı. Durmuş daha fazla düşündükçe aklın paradan kıymetli olduğuna inandı. Akıl olmazsa para hiçbir işe yaramazdı. İşte arkadaşlarının hali. Dağ başlarında eşkıya içinden dolu kemerlerle geçmenin cezasını gördüler. Durmuş zengin olunca tarla aldı, bağ aldı, koca bir çiftlik kurdu, köyünün ağası oldu. Ama bir türlü evlenemiyor, yaşı 30'u geçtiği halde bir kız bulup alamıyordu. Evlenmesini teklif eden köy ağalarına ben de isterim. Ama bir şartla derdi. Nasıl şart ağa? Karıyı kendi bulunmadığım yere misafirliğe göndermem. Akrabalarının yanına göndermez misin? Göndermem. Anasının babasının yanına da göndermez misin? Kendim bulunmadığım hiçbir yere göndermem. Niçin? Bilmem. Durmuş efendisinin son üçüncü nasihatını bir türlü aklından çıkaramadı. İlk iki nasihatı da evvela anlayamamıştı. Ama sonra onların ne kadar faydasını gördü. Kendi köyünde, komşu köylerde bu şartta kimse kız vermiyordu. Herkes biz evladımızı esir yapamayız diyordu. Nihayet iki saat uzak bir köyde öksüz bir kız bulundu. Durmuş onu aldı. Şanına yakışır bir düğün yaptı. Mesut oldu. Bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Aradan 4 sene geçti. Karısını hiçbir yere göndermedi. Anca beraber, kanca beraber derdi. Bir gün karısının akrabaları geldi. Köylerinde düğün varmış. Durmuş'tan bir gece için izin istediler. Hayır, olmaz dedi. Niçin? Bilmem. Efendisinin öğüde aklından çıkmıyordu. Yalvardılar, yakardılar. O razı olmadı. Kendi köylüsü de karısının köylüsüne karıştı. Zavallı kadın verem olacak diye laf atmaya başladılar. Hep birden onun üzerine düştüler. Söz verdiler. Durmuş artık herkesin ısrarına dayanamadı. Bir gece kalmak üzere karısını köye yolladı. O akşam pişmanlığından yemek yiyemedi. Niçin efendimin öğüdünü dinlemedim diye sıkılmaya başladı. Dinlediği ilk öğütten ne büyük faydalar görmüştü. Sonra son öğüdü dinlemediği için kim bilir ne büyük bir zarar görecekti. Duramadı. Uşaklarına atını hazırlattırdı. Geceliğin 2 saat ötedeki köye yetişti. Düğün evinin önüne gitti. Delikanlılar çitlere dayanmışlar, avluda meşaleler altında oynayan kızlara, kadınlara bakıyorlardı. O da yaklaştı. Karısının çocuğuyla beraber bir köşede büzülmüş oturduğunu gördü. Acaba bu gece hangi akrabasının yanında yatacaktı? İçine bir kurt girdi. Döndü. Arkasına baktı. Bir koca karı geçiyordu. Ondan bunu anlamak istedi. ''Bana bak nine, sana bir şey soracağım.'' ''Sor oğlum, şu köşede çocuğuyla beraber bir tazlı oturur, görüyor musun?'' Koca karı dikkatle baktı. Görüyorum dedi. Kimin nesidir o? Ah evladım sorma. Onu bir zalim herif aldı. Zavallı tazeye dünyayı zindan etti. 4 senedir işte köyüne yeni geliyor. Acayip. Evet, bütün köyü zorladı da bu sefer izin alabildi. Kocası öyle fena zalim bir adam ki. Durmuş'un yüreği atmaya başladı. Karısının nerede yatacağını sordu. Koca karı bilmem diye cevap verdi. Durmuş düşündü, taşındı. Birdenbire dedi ki. Beni bu gece bu kadınla yatırabilirsen sana 5 altın veririm. Yiğidim, ondan kolay ne var? Demek beni onunla yatırabileceksin. Elbet. Nasıl? Onun akrabaları benim kapı bir komşumdur. Benim her sözümü dinlerler. Avlularının sonunda tek bir oda vardır. Gider onları kandırır, bu kadını oraya yatırırım. El ayak kesildikten sonra seni götürür, gizlice bu odaya sokarım. Doğru söyle. Sen hemen altınları ver yiğidim. Durmuş kesesinden 5 altın çıkardı, koca karıya verdi. Atını onun avlusuna bağladı. Hiddetinden tir tir titriyordu. Gece yarısı geçti. Koca karı geldi. Onu aldı, küçük bir bahçe kapısından geçirdi. Bir avlunun ta sonundaki tek odaya soktu. Durmuş yüzünü şalıyla sarmıştı. Karısı onu tanımadı. Hemen bağırmaya başladı. Durmuş sesini çıkarmadı. Kapıyı kilitledi. Üzerine yürüdü. Zavallı kadın köşeye büzülmüş, hem bağırıyor hem tekme atıyordu. Durmuş'u yanına hiç yaklaştırmadı. Akşamdan uyuyan oğlu yatağın üzerindeydi. Annesinin haykırmasına uyanmadı. Mışıl mışıl uyudu. Durmuş karısını daha fazla bağırtmamak için kapının yanına oturdu. Hiç sesini çıkarmadı. Bütün gece ağlayan kadıncağız sabaha karşı korkudan, yorgunluktan sızar gibi olmuştu. Avluda horozlar öttü. Durmuş yavaşça yatakta uyuyan çocuğunu aldı, sessizce dışarı çıktı. Avluyu geçti, atına bindi, 4 nala köyüne döndü. Karısının akrabaları gece çocuğun çalındığını duyunca ne yapacaklarını şaşırdılar. Ağaya ne cevap vereceğiz diye düşünmeye başladılar. Koca karı buna da bir kulp buldu. Bu oda zaten eski, yakınız. Gece yangın oldu, çocuğu kurtaramadık dersiniz dedi. Onu dinlediler. Hemen odayı yaktılar. Ağlayarak, sızlayarak Durmuş'un karısını evine getirdiler. Hepsinin alnında çatkı vardı. Dövünüp duruyorlardı. Durmuş, çocuk nerede diye sordu. Ah, olan oldu. Gece odamız yandı. Çocuğu kurtaramadık dediler. Durmuş güldü. Niye ağlıyorsunuz canım dedi. Başımız sağ olsun. Elhamdülillah genciz. Allah başkasını verir. Karısının akrabaları Durmuş'un bu soğukkanlılığından biraz ferahlar gibi oldular. Tam bu sırada kapı açıldı, Durmuş'un çocuğu içeri girdi. Annesinin kucağına atıldı. Çocuğun yandığını söyleyenler şaşırdılar. O vakit Durmuş, gördünüz ya, Yalancı alçaklar, niçin karımı kendimin bulunmadığı yere göndermiyormuşum diye bağırdı. Hepsini tekme tokat kovdu, karısına döndü. Eğer o gece orada bana el sürseydin hemen seni öldürecektim. İşte ibret al da sakın bir daha kocandan ayrı bir yere gitmek isteme dedi. İhtiyar efendisine 3 senelik emeğinin hakkını da helal etti. Külah. Mıstık katmerli bir göçmendi. Bulgaristan'da doğmuş, büyüyüp biraz aklı başına gelince hemen sınırın 10 dakika ötesine kapağı atmıştı. Türkiye değil mi? Sınırı geçer geçmez Bağdat'a kadar hepsi aynı diyordu. Az zamanda Babyak'taki Türkçe bilmez pomakların akıl hocası oldu. Bulgaristan'da kalan akrabalarıyla mektuplaşmaya gerek yoktu. Onlarla Bulgar sınır karakolundaki nöbetçinin süngüsü altında küçük bir hediye karşılığında saatlerce oturup konuşabilirdi. Kurnazlığı sayesinde memleketinden çıkmadan göçmen olmuştu. Hatta içtiği kara su bile doğduğu kasabadan geçiyordu. Fakat bir gün Babyak bölgesinde sınır düzenlemesi yapıldı. Yerleştiği köy yine Bulgarlara kalınca yuvasını bozmaya mecbur oldu. Bu sefer sınır kenarının içerilere eşit olmadığını anladı. Nevrekop'a kadar indi. 4-5 sene geçmeden Balkan Harbi patladı. Hemen annesiyle İstanbul'a kaçtı. Dimetoka'nın övgüsüyle kulakları dolmuştu. Kalktı oraya gitti. Bir köye yerleşti. İçinden artık biz ölünceye kadar savaş olmaz diyordu. Köyünün kahvesinde 1. Dünya Savaşı'nın haberlerine inanamadı. Fakat vay anasını yalan be diye haykırdı. Sınır düzeltilecek deniyordu. Gerçekten bu sınır düzeltildi. Mıstığın göçmen gibi yerleştiği köy yine Bulgarlara geçti. Bereket versin ihtiyar annesi ölmüştü. Gamsız bir serseri tasasızlığı ile tek başına Ergene Köprüsü'nü aşarken ilki de Şam, sonuncusu da Şam dedi. Bu kadar kısa bir zaman içinde birbiri üstüne 4 defa göçmen olmak onun yerleşmek heveslerini söndürmüştü. Gözünü yumdu. Anadolu'ya atıldı. Aldatılabilecek milyonlarca saf adamlar karşısında kalınca Şam'ı falan unuttu. Şehir şehir, kasaba kasaba dolaşmaya, ticaret etmeye başladı. Önüne gelene külah giydiriyordu. En kârlı bulduğu ticaret hayvan alım satımıydı. Bir kasabadan alınan atın yahut eşeğin pahası en yakın kasabaya götürülünce değişiveriyordu. Bu pahayı mıstık kurnazlığı sayesinde değiştiriyordu. Kırmızı kuşağında Rumeli'ndeki tabancasının yerine sokulu, kara kılıflı makas her hayvanın değerine %60 ilave ederdi. En miskin bir beygiri alınca tırnaklarını temizler, yağlar, yelesini, kuyruğunu batı tarzında keser, düzeltirdi. Sonra torbasındaki o kimseye göstermediği, kimseye ismini söylemediği siyah ottan bir tutam gedirince zavallı hayvanı 24 saat şaha kaldırır, gözlerini parlatır, azgın bir ejderha haline sokardı. Lakin at pazarlarında sürekli karşısına çıkan bir rakibi vardı. Onun alacağı hayvanı artırır, en kar bırakacak fırsatları elinden kapardı. Herkesin Molla diye çağırdığı bu herifin ismini bilmiyordu. Yerden yapılı, çember sakallı, kalın çatık kaşlı, 45'lik bir softaydı. Küçük siyah gözleri hep önüne bakar, ince beyaz sarıklı, kalıpsız fesinin altında tıraşlı kafası, geniş ensesi, terden pırıl pırıl parlardı. Mıstığın beğenmeyip bıraktığı en miskin, en hasta, en ihtiyar hayvanları bile alıyor, bir gün içinde gençleştiriyor, kuyruğunu, yelesini kesmeden şeklini değiştiriyor, gözlerini parlatıyor, şahlandırıyordu. Mıstık henüz geldiği kasabanın hanından girerken yine bu herifi gördü. Yeni bir zarara uğramış gibi birdenbire canı sıkıldı. Ama bozuntuya vermedi. ''Merhaba Molla'' dedi. ''Merhaba. Şimdiye kadar hiç konuşmamışlardı. Hayvan almaya mı geldin? Sana ne?'' ''Neye geldimse geldim.'' Mıstık kirli zayıf elini seyrek sarı bıyıklarına kaldırdı. Çakır gözlere bakacak yer bulamadı. Renksiz dudaklarını kısarak gülümsedi. ''Ortak olalım be.'' dedi. ''Olalım.'' Molla da gülümsedi. Döndüler. Hanın avlusuna doğru yan yana yürüdüler. Kahvenin önündeki eski sıraya oturdular. Ayaklarının dibinde iri alacalı bir tavuk gut gut gut diye civcivlerini gezdiriyordu. Pazar yarındı. Mıstık koynundan tütün kesesini çıkardı. Molla'ya uzatırken sıranın yanındaki pencereden içeriye çağırdı. ''Bize 2 kahve getir.'' ''Molla ben oruçluyum.'' dedi. Mıstık anlamadı. ''Ramazanda mıyız yahu?'' ''Hayır.'' ''3 aylarda mıyız?'' ''Hayır. Bu ne orucu? Ben bütün yıl 1 gün yer, 1 gün tutarım. Sahi mi?'' ''Valla.'' Mıstık tütün kesesini tekrar koynuna soktu. eğildi. Camsız pencereden kahveciye, "İstemez, kahveleri yapma," diye seslendi. İçinden, "Bu gebeşin kafasına ben bir külah geçiririm," dedi. Kendisinin dindarlığından, küçükken hafızlığa çalıştığından ama hastalandığı için vazgeçtiğinden, babasının 27 defa hacca gittiğinden bahsetti. Molla yere bakarak dinliyor, başını sallıyor, inanıyor, Rumelilerin sağlam Müslüman olduklarını söylüyordu. Mıstık sordu, "Sen nerelisin?" "Kayserili." "Kayseri nerede?" "Bu tarafta." Molla kısa parmaklı tombul eliyle hanın kapısını gösteriyordu. Mıstık geldiği ciheti hatırlayarak, "Konya tarafında mı?" diye sordu. "Hayır canım, daha yukarılarda." Mıstık Kayseri'nin nerede hem de ne olduğunu pek iyi biliyordu. Rumel'in de bıraktığı çiftlikleri de anlattıktan sonra yaptığı kapıyı yeterli gördü. İşlere geçti. Konuştular, anlaştılar. O günden itibaren ortaklığa karar verdiler. Kâra, zarara, sermayeye ortak oluyorlardı. Mıstık yine içinden, "Ben sana bir külah giydireyim de gör," dedi. Ertesi gün pazarda hayvanları beraber sattılar. Molla'nınkiler daha genç, daha dinç duruyordu. Birkaç gün daha burada kalıp çürük hayvanları toplamak için sözleştiler. İkisi de aynı handa, karşılıklı birer küçük odada yatıyorlardı. Bir gece mıstığın oda kapısı vuruldu. Kalktı, sürmeyi çekti, açtı. Baktı ki ortağı, "Hayırdır inşallah Molla? Sabahleyin ben bir köye kadar gideceğim. Sana şimdiden unutmadan söyleyeyim, iyi bir iş var." Mıstık gözlerini daha ziyade açtı. "Ne?" "Valinin çocuğu için benden bir beyaz eşek istemişlerdi. 80 liraya kadar satabileceğiz." "Ne? Ben yarın burada yokum. Sen ara. Bulursan 30, 40 hatta 50 lira bile ver. Mutlaka al. Beyaz eşek olur mu?" "Olur ya." Mıstık şaşaladı. "Şaka mı ediyor?" diye sofu ortağının yüzüne dikkatle baktı. "Hayır, ciddiydi." Sordu, "Peki burada bulunur mu?" "Ne bilirsin, belki bulunur." "Pekala, yarın ararım."